Ayrım 21.
İsrail. Bu kelime Tanrı'yla ve insanlarla güreşip, yenen anlamındaki Yakub'a Tanrı tarafından verilmiş bir lakaptır. Bu husus Tevrat'ta yer almaktadır. Evrensel Yahudi Ansiklopedisi'nde kelimenin asıl anlamının belirsiz olduğu, Tevrat'ta Tanrı ile güreşen şeklinde yer almasına rağmen, Tanrı ile mücadele eden anlamına gelebileceği belirtilmektedir. Taberi Hazreti Yakub'a gece içinde Allah'a giden anlamında İsrail denildiğini kaydetmektedir. 12 Yahudi kabilesi de İsrail adıyla anılmaktadır. Ancak belirtilmelidir ki bu ad Hazreti Süleyman'dan sonra ikiye ayrılan ülkenin kuzeyde kalan bölümünü oluşturan kabilelerin krallığını nitelendirmek üzere kullanılmıştır. Bununla beraber Babil sürgününden sonra Yahuda'ya geri dönen İbraniler, Yahuda kabilesine mensup olmalarına rağmen genelde İsrailliler adını almışlardır. İsrail kelimesine ilk defa 2. Ramses'in oğlu Merneptah, M.Ö. 1232-1224 tarafından diktirilen ve İsrail anıtı diye anılan kitabede rastlanmaktadır. Yahudi inancına göre Yakub'a bu ad Tanrı tarafından verilmiştir. Bundan dolayı Yahudilik milli bir din, Yehova da milli bir tanrı olarak kabul edilmiştir. Onlara göre İsrail oğulları seçkin bir kavimdir. Bu ad sonradan genelde bütün Yahudileri içine alacak bir şekilde kullanılmıştır. Şimdiki İsrail Cumhuriyeti de bu adı kullanmaktadır. Kur'an'da 40 ayette 41 defa Beni İsrail, İsrail oğulları kelimesi geçmektedir. Bu ayetlerde Allah'ın İsrailoğullarına verdiği nimetler hatırlatılmaktadır. Bu nimetlere karşı İsrailoğullarının verdikleri sözler ve onların sözlerinden dönmeleri işlenmiştir. Allah'a inanmaları, ondan başkasına kullukta bulunmamaları, ibadet etmeleri, namaz kılıp zekat vermeleri, peygamberlere uymaları, adam öldürmemeleri, anaya babaya, akrabaya ve yoksullara iyilik yapmaları, kendilerine haram ettikleri dışındaki bütün yiyecekleri yemeleri, sözlerinden dönmemeleri. Bu kavim Kenan diyarına, Filistin, yerleşmeden önce İbrani orada İsrailli, sürgünden sonra da genelde toplum olarak İsrailoğulları, fert olarak da Yahudi diye adlandırılmıştır. Ancak bu üç terim birbirinin yerine kullanılmış ve kullanılmaktadır. Üçüyle de aynı din mensupları ve aynı topluluk ifade edilmektedir. B. Tevrat'a göre Yahudiliğin tarihçesi. Yahudiliğin tarihçesi kutsal kitaplarına dayanır. Kutsal kitap, alemin ve ilk insanın yaratılışından peygamber Malaki'ye kadar geçen olayları içinde bulundurur. Aynı zamanda onların kutsal tarihini oluşturur. Sami ırktan sayılan İbraniler, Kildanilerin Ur şehrinden çıkarlar ve Harran'a gelirler. Tanrı, Yahve, Abram'a, Hazreti İbrahim, Harran bölgesinden Kenan diyarına göç etmesini emreder. O da karısı Sara'yı, kardeşinin oğlu Lut'u, Hazreti Lut ve Harran'da kazandıklarını da yanına alarak Kenan diyarına varır. O vakit orada Kenaniler bulunuyordu. Tanrı Abram'a görünüp o ülkeyi onun zürriyetine vereceğini bildirir. Abram da kendine görünen Rab için bir mezbah yapar. Ülkede kıtlık çıkınca Abram Mısır'a gider. Mısır'a yaklaştıklarında Abram karısı Sara'ya şöyle diyor. İşte biliyorum ki sen görünüşü güzel bir kadınsın ve olur ki Mısırlılar seni görünce bu onun karısıdır derler ve beni öldürürler. Fakat seni sağ bırakırlar. Senin yüzünden bana iyi davranılsın, senin sebebinle canım yaşasın diye. Onun kız kardeşiyim de ve vaki oldu ki Abram Mısır'a girdiği zaman Mısırlılar kadının çok güzel olduğunu gördüler ve Firavun'un emirleri onu gördüler ve onu Firavun'a methettiler. Kadın Firavun'un sarayına alındı ve onun yüzünden Firavun Abram'a karşı iyi davrandı ve onun koyunları sığırları oldu. Ve Rab Abram'ın karısı Sara'dan dolayı Firavun'u ve onun sarayını büyük vuruşlarla vurdu. Ve Firavun Abram'ı çağırıp dedi, bana bu yaptığın nedir? Bu senin karın olduğunu niçin bana bildirmedin? Niçin bu benim kız kardeşimdir dedin? Ben de onu karı olarak aldım. Ve şimdi işte karın, al ve git. Ve onların hakkında Firavun adamlarına emretti. Onu ve karısını ve kendisine ait olan her şeyi gönderdiler. Abram ve beraberindekiler Mısır'dan böylece çıkarlar. Çok zengindirler. Çobanları arasındaki bir tartışmadan sonra Abram'la Lut birbirinden ayrılırlar. Lut Şark'a doğru gider. Abram ise Kenan diyarında oturur. Abram bulunduğu bölgede hakimiyetini kabul ettirir ve bu arada esir edilen kardeşi, daha önce kardeşinin oğlu olarak belirtilir, Lut'u kurtarıp yanına alır. Bu olaylardan sonra Rab rüyasında Abram'a görünür. Ona yardım edeceğini bildirir. Abram ondan zürriyet ister. Tanrı da ona vereceğini vaat eder. Karısı Sara'nın teklifi üzerine cariyesi Hacer'le evlenir ve ondan İsmail doğar. Bu sırada Abram 86 yaşındadır. 99 yaşına geldiğinde Tanrı ona görünür ve onun zürriyetini çoğaltacağını bildirir. Bunun üzerine Abram yüzüstü düşer ve Allah onunla şöyle konuşur. Ben ise işte, ahdim seninledir ve birçok milletlerin babası olacaksın ve artık adın Abram, yüce baba anlamında çağrılmayacak. Fakat adın İbrahim, cumhurun babası anlamında olacak. Çünkü seni birçok milletlerin babası ettim ve seni ziyadesiyle semereli kılacağım. Ve seni milletler yapacağım ve senden sonra zürriyetine Allah olmak için seninle ve senden sonra zürriyetinle benim aramda ahdimi, nesillerince ebedi ahit olarak sabit kılacağım. Ve senin gurbet diyarını, bütün Kenan diyarını, sana ve senden sonra zürriyetine ebedi mülk olarak vereceğim ve onların Allah'ı olacağım. Allah İbrahim'den ve zürriyetinden gelecek olanlardan ahit olarak her erkek çocuğun sünnet edilmesini ister. Yine Allah İbrahim'e karısı Sara'nın bundan sonra Sara, prenses anlamında olarak çağrılmasını ve ondan bir oğul vereceğini, adının da İshak olacağını bildirir. Böylece Sara Hacer'i kıskanmaktan kurtulmuş olacaktır. İbrahim ahit gereği kendisi 99, İsmail de 13 yaşındayken aynı gün sünnet olurlar. Öte yandan Sara İshak'ı doğurur. İbrahim oğlu İshak'ı 8 günlük iken sünnet ettirir. Çocuk büyüyüp sütten kesildiğinde İbrahim oğlu için büyük bir ziyafet verir. Bu sırada İsmail'in güldüğünü gören Sara İbrahim'den onu kovmasını ister. Bu durum İbrahim'e kötü görünür. Ancak Allah İbrahim'e Sara'nın dediğini yapmasını, çünkü neslinin İshak'ın adıyla çağrılacağını söyler. Hacer İsmail'i alıp çöle gider. Bir gün Allah İbrahim'i denemek için ondan biricik oğlu İshak'ı kurban etmesini ister. İbrahim emri yerine getirmek üzere bir mezbah yapıp bıçağı eline aldığında Rabbin meleği göklerden ona seslenip çocuğu boğazlamamasını, çünkü emri yerine getirdiğini bildirir. Bunun üzerine İbrahim gözlerini kaldırdığında çalılıkta bir koçun hazır olduğunu görür ve onu kurban eder. Bu olay üzerine Rab ona sözünü yerine getirdiğinden dolayı zürriyetinin düşmanlarının kapısına hakim olacağını ve zürriyetinden gelen bütün milletlerin mübarek kılınacağını bildirir. İbrahim 175 yaşındayken ölür ve oğulları İshak ve İsmail onu Mamre karşısında olan Makpela mağarasına, Hittit Tsohar oğlu Efron'un tarlasına, İbrahim'in Het oğullarından satın aldığı tarlaya gömdüler. İbrahim ve karısı Sara oraya gömüldüler ve vaki oldu ki Allah İbrahim'in ölümünden sonra oğlu İshak'ı mübarek kıldı. İshak'ın çocuğu olmadığından Allah'a yalvarır. Esav ve Yakup adlı iki oğlu olur. Bir gün ülkesindeki kıtlık dolayısıyla İshak, Filistilerin kralı Abimelek'in ülkesi Gerara'ya gider. Orada karısını kız kardeşi olarak takdim eder. Durumu anlayan Abimelek niçin böyle yaptığını sorar. O da elinden alınıp kendisine zarar gelme korkusundan böyle yaptığını söyler. Abimelek bunun üzerine onları korur, varlık sahibi olurlar. Ancak Filistiler onları kıskanıp ülkelerinden çıkarırlar. İshak yaşlanıp gözleri görmez olunca Yakup babasının sevdiği Esav'ın yerine hileyle kendisini mübarek kıldırır. Esav bunu öğrendiğinde çok kızıp onu öldüreceğini söyler. Yakup Haran'a gitmek üzere ayrılır. Gecelediği bir yerde rüya görür. Rüyasında yerden göğe doğru yükselen bir merdiven vardır. Bu merdivenden Allah'ın melekleri çıkıp inmektedir. Başı göklere ermiştir. Rab ona şöyle diyor. Baban İbrahim'in Allah'ı ve İshak'ın Allah'ı Rab benim. Üzerinde yatmakta olduğun diyarı, sana ve senin zürriyetine vereceğim. Senin zürriyetin yerin tozu gibi olacak. Garba ve şarka, şimale ve cenuba yayılacaksın. Ve yerin bütün kabileleri sende ve zürriyetinde mübarek kılınacaktır. Yakup uyanınca burası Allah'ın evidir ve bu göklerin kapısıdır deyip oraya Beytel, Allah'ın evi adını koyar. Yoluna devam edip Haran'a varır. Orada annesinin kardeşi Laban'ın yanında çalışır. Onun Laban'ın iki kızından ve bunların yanında gelen iki de cariyeden 12 oğlu ve bir kızı olur. Onları alıp babasının yanına Kenan'a döner. Yakup çocukları arasında en fazla Yusuf'u sever. Kardeşleri bundan dolayı onu kıskanırlar. Yusuf bir rüya görüp onu kardeşlerine anlatır. Rüyasında kardeşleriyle birlikte bir tarlada buğday demetleri bağladıklarını, kendi demetinin dik durduğunu, ötekilerin demetlerinin ise kendisininkinin etrafını kuşatıp eğildiğini söyler. Kardeşleri bu rüyadan onun kendilerine hakim olacağını çıkarırlar ve ona karşı kin ve kıskançlıkları artar. Yusuf diğer bir rüyasında güneş, ay ve 11 yıldızın kendisine secde ettiğini görür. Bu rüyayı babası ve kardeşlerine anlattığında babası onu azarlayıp, "Gerçek ben ve anan ve kardeşlerin yere kadar sana eğilmek için mi geleceğiz?" der. Kardeşleri onu kıskanır. Babası da bu sözü yüreğinde tutar. Yakup, Yusuf'u sürüleri otlatmakta olan kardeşlerinin yanına gönderince onlar da onu elbiselerini çıkararak bir kuyuya atarlar. Daha sonra da kuyudan çıkarıp onu Mısır'a giden tüccarlara 20 gümüşe satarlar. Babalarına kardeşlerini bir canavarın yediğini söyleyip onun kana batırılmış entarisini gösterirler. Yusuf Mısır'da Firavun'un bir memuru olan Potifar tarafından satın alınır. Potifar'ın karısı Yusuf'a aşık olup ilgisine karşılık görmeyince iftira ederek onu hapse attırır. Yusuf hapisteyken Firavun'un gördüğü bir rüyayı tabir ederek hapisten kurtulur ve Firavun'un yanında önemli bir mevkiye yükselir. Daha sonra Filistin'de bulunan babası Yakup ve kardeşlerini Mısır'a getirtir. İsrailoğulları böylece Mısır'a yerleşmiş olurlar. Mısır'da önceleri rahat bir hayat geçirmekte olan Yahudiler zamanla büyük sıkıntılara, köleliğe düşerler. Onları bu sıkıntılardan kurtarıp arz-ı mevuda, vaat olunmuş toprak Filistin, döndüren Moşe, Hazreti Musa olur. Milattan önce 1250. Musa Firavun'un ordusunun Kızıldeniz'de boğulup onları takip edememesi sonucu Yahudileri Sina'ya getirir. Burada Sina Dağı'nda Hazreti Musa'ya Tevrat ve 10 emir verilir. Yahudiler Sina çölünde 40 yıl dolaşırlar. Musa'dan sonra Yeşu onları Filistin'e götürür. Filistin'de hakimler ve krallar devrinden sonra Kral David, Hazreti Davud 1013-973 Kudüs'ü alır ve Yahudilerin en parlak devresini başlatır. Oğlu Kral Şlomo, Hazreti Süleyman, M.Ö. 973-933, babası tarafından hazırlatılan yere kutsal mabedi yaptırır. O zamana kadar bir çadırda muhafaza edilen ve içinde 10 emir tabletleri bulunan kutsal ahit sandığı mabedin bir odasına konulur. Hazreti Süleyman'ın ölümünden sonra krallık güneyde Yahuda, kuzeyde İsrail olmak üzere ikiye ayrılır. 10 kabile İsrail'e, ikisi de Yahuda krallığına tabi olur. Önce İsrail krallığı Asurlular tarafından M.Ö. 721'de, sonra da Yahuda krallığı Babilliler tarafından M.Ö. 586'da yıkılır. Mabet tahrip edilir ve Yahudiler Babil'e sürgün edilir. Sürgünde Yahudi halkı Ezra'nın etrafında birleşir ve M.Ö. 538'de Kudüs'e döner. Mabet M.Ö. 520'den sonra yeniden onarılır. Yahudi kutsal kitabı önceki peygamberler kadar sonraki küçük peygamberlere de yer verir. Babil sürgünü devresinde İshaya, Yeremya gibi peygamberler gelmiştir. İlya Mesih'ten önceki peygamber Malaki'dir. Malaki kutsal kitaptaki son peygamberdir. Yahudi tarihinde Kudüs, İskender'den sonra Agidlerin ve Selefkilerin eline geçti. Mabet M.Ö. 168'de yağma edildi. Makkabiler yeniden hakimiyeti sağladılarsa da M.Ö. 63'te başlayan Roma esareti devresi, M.Ö. 70'te Romalı kumandan Titus'un Kudüs'ü ve bu arada mabedi de yakıp yıkmasıyla sonuçlandı. Yahudiler dünyanın her tarafına dağıldılar. Mabetten arta kalan batı duvarı, ağlama duvarı, yüzyıllarca onlarda milli ve dini şuuru ayakta tutmuştur. Mesih inancının verdiği ümit, onlarda bu şuurun devamlı varlığını sürdürmesini sağlamıştır. C. Kur'an-ı Kerim'e göre Yahudilik. Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerden bahsedilen ayetlerin sayısı oldukça fazladır. Onlardan Beni İsrail, Yehud gibi deyimlerle bahsedilen ayetler bulunduğu gibi, bir kısmında bazı peygamberler konu edilirken, mesela Hazreti Yakup gibi. Yahudiler hakkında da bilgi verilir. Ayrıca ehli kitap deyiminin genel çerçevesine onlar da girer. Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler ile ilgili olarak verilen bilgiler şöyle tasnif edilebilir. 1. Allah tarafından Yahudilere bahşedilen nimetler. 2. Uymaları gereken dini hükümler. 3. Kendilerine peygamberler tarafından getirilen hükümleri ve tebligatı değiştirmeleri, yanlış yorumlamaları ve doğru yoldan sapmaları. 4. Allah'a karşı ahitlerini bozmaları, verdikleri sözden dönmeleri ve bunu adet edinmeleri. 5. Yahudilerin yaptıkları işlerin kötülüğünden dolayı zillet ve meskenete uğramaları. 6. Yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışmaları. 7. Bazı peygamberlere ve salih kimselere iftira etmeleri veya onları öldürmeleri. 8. Basit çıkarları uğruna hakikatlere yüz çevirmeleri. 9. Allah'ın Yahudilere tavsiyeleri. Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin tarihçesiyle ilgili olarak Hazreti Musa'ya kadarki devre hakkında yer alan bilgiler şu şekilde özetlenebilir. Hazreti İbrahim, Yüce Allah'ın seçkin kıldığı peygamberlerden biridir. O ne Yahudi ne de Hristiyandır. O müşriklerden de değildir. Allah'ı bir tanıyan gerçek Müslümanlardandır. Yüce Allah onu dost edinmiştir. O çok içli, yumuşak huylu, misafirperver ve kendini Allah'a adamış dosdoğru bir kimsedir. O vazifesini tam yapan ve kendisine suhuf verilen bir peygamberdir. Hazreti İbrahim'e göklerin ve yerin sırları, yakini bilgi bahşedilmiştir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle denilmiştir. Biz İbrahim'e yakinen bilenlerden olması için göklerin ve yerin melekutunu şöylece gösteriyorduk. Hazreti İbrahim, Allah'tan gayrı putlara, yıldızlara, ay ve güneşe tapınan babası Azer ile kavmine karşı görmeyen, işitmeyen, konuşmayan, hakkını savunamayan, faydası veya zararı olmayan, rızık vermeyen, batan, zeval bulan şeylere, şeytana tapınılmayacağını anlatmaya çalışmıştır. O kendisinin Yüce Allah'a tapındığını, ona hiçbir şeyi ortak koşmadığını, onları ve yonttuklarını onun yarattığını, bundan dolayı ona ibadet ve şükretmek gerektiğini, çünkü ona dönüleceğini bildirmiştir. Kavmi hatta babası bile bu davete uymamıştır. Onlar ona babalarını da böyle bulduklarını söylemişlerdir. Hazreti İbrahim düşmanının putlar, dostunun da alemlerin Rabbi olduğunu belirterek şöyle cevap vermiştir. Beni yediren de içiren de odur. Hasta olduğumda bana o şifa verir. Beni öldürecek sonra da diriltecek odur. Ahiret gününde yanılmalarımı bana bağışlamasını umduğum odur. Hazreti İbrahim vazifesini yapmış, tebliğde bulunmuştur. Ancak yaptıkları ve savundukları dolayısıyla Hazreti İbrahim ateşe atılmış, fakat Yüce Allah onu ateşten kurtarmıştır. Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'le ilgili olarak verdiği kıssalarda, insanlara Allah ve ahiret inancı konusunda da yol göstermekte, ibret vermekte ve onları düşünmeye davet etmektedir. Yüce Allah Hazreti İbrahim'i ve onun soyundan gelenleri peygamber kıldı. Onlara iyi işler işlemelerini, namaz kılmalarını, zekat vermelerini emretti. Hazreti İbrahim Allah'tan iyilerden olacak bir çocuk istedi. Allah da ona ihtiyarlığında İsmail ve İshak'ı verdi. Çocuk koşma çağına geldiğinde babası rüyasında onu kurban ettiğini gördü ve bunu ona açtı. Çocuk, İslam kaynaklarda İsmail olduğu belirtiliyor, babasına emrolunan şeyi yerine getirmesini, kendisini sabredenlerden bulacağını söyledi. Böylece Hazreti İbrahim oğlunu kurban etmek için yanı üzere yatırdı. Yüce Allah rüyasındaki emre bağlılıkları dolayısıyla bir kurbanlık gönderdi. Hazreti İbrahim'e ihtiyarlığında bahşedilen iki oğlundan biri olan Hazreti İsmail, doğru, uysal, sabırlı, sözünde sadık bir kimse olarak Cebrail aracılığıyla kendisine vahyedilen Allah'ın bir peygamberidir. Çevresine zekatı, namazı emretmiştir. Hazreti İshak da doğru, salih, mübarek kılınmış, hidayete erdirilmiş, ahiret yurdunu düşünen, gönülden Allah'a bağlı bir peygamberdir. Hazreti İshak, annesi çok yaşlıyken Allah'ın bir lütfu olarak bahşedilmiş ve annesi bu olaya çok sevinmiştir. Hazreti İshak da Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail gibi kendisine vahyolunan peygamberlerden olmuştur. Hazreti Yakup, Hazreti İshak'ın ardından müjdelenen, kendisine vahiy indirilen peygamberlerden, dinde kuvvetli, halis, salih, sabırlı, hidayete erdirilmiş bir kimseydi. Hazreti Yakup'un en sevgili oğlu Hazreti Yusuf, ihlaslı, ilim ve hikmet sahibi, güzel bir yaratılışa sahip, rüya tabirini bilen, kendisine vahiy gelen peygamberlerdendi. Hazreti Yusuf çocukluğunda bir gün babasına, "Rüyamda 11 yıldız, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm," dedi. Bu rüyayı dinleyen babası ona, bunu kardeşlerine anlatmamasını tembih etti. Ayrıca Hazreti Yakup ona Allah tarafından seçileceğini, kendisine rüya tabiri öğretileceğini, daha öncekilere olduğu gibi Allah'ın hem ona hem Yakup ailesine nimetini tamamlayacağını söyledi. Kardeşleri rüyasında gördüğü gibi Hazreti Yusuf'u kıskandılar. Onu ortadan kaldırmayı planladılar. Babalarını ikna ederek onu yanlarında götürüp kuyuya attılar. Yusuf'u bir kurdun yediğini söyleyip onun kanlı gömleğini babalarına gösterdiler. Bir yolcu kafilesi Yusuf'u kuyudan çıkarıp beraberinde Mısır'a götürerek bir vezire sattı. Vezirin karısı Yusuf'un kendisine sahip olmasını istedi. Yusuf reddedince kadın ona iftira etti. Bundan dolayı Yusuf zindana atıldı. Zindanda rüya tabir etti. Mısır meliki bir rüya gördü. Bu rüyayı kimse tabir edemedi. Yusuf'la beraber hapishanede kalmış arkadaşı onu melike tavsiye etti. Melikin rüyasını yorumlayan Yusuf saraya alındı. Mısır hazinesine memur yapıldı. Bir müddet sonra zahire almak için Mısır'a gelen kardeşleri onun huzuruna çıktılar. Yusuf kardeşlerini tanıdı, bir vesileyle ailesini Mısır'a getirtti. İsrailoğulları böylece Mısır'a yerleştiler. Hazreti Yusuf zamanında Mısır'a yerleşmiş olan İsrailoğulları daha sonra Firavun'un zulmüne uğrayarak uzun bir esaret hayatı yaşamaya başladılar. Onları bu sıkıntıdan Hazreti Musa kurtardı. 2. Hazreti Musa ve 10 Emir. A. Tevrat'a göre Hazreti Musa. Yusuf'un ölümünden sonra Yahudiler Mısır'da çoğalmaya başladı. Yeni Firavun Yusuf'un yaptığı hizmetleri unuttu ve Yahudilerin çoğalmalarından endişelendi. O, ileride ülkelerine yönelecek bir tecavüzde onların düşmanla birlikte olması korkusuyla onlara eziyet etmeye başladı. Bu arada onların çoğalmalarını önlemek için her doğan erkek çocuğun öldürülmesini emretti. Musa böyle bir devrede dünyaya geldi. Annesi onu ancak 3 ay kadar saklayabildi. Sonra onu ziftle sıvanmış bir sepete koyup ırmağa attı. Nil kıyısındaki sazlıklara bıraktığı sepetin akıbetini kız kardeşi Meryem takip ediyordu. Nil'de yıkanan Firavun'un kızı onu ırmakta buldu. Bir İbrani çocuğu olduğunu anlayıp ona acıdı. Meryem gelip çocuğu emzirmek için bir İbrani kadını çağırabileceğini söyledi. Firavun'un kızı bunu kabul edince gidip çocuğun öz annesini getirdi. Çocuk ona teslim edildi ve çocuğa sulardan çekilmiş anlamına gelen Moşe, Musa adı verildi. Musa gençlik yıllarında Yahudilerin yanına gider, onların şikayetlerini dinlerdi.